Ayrım 7, sayfa 67. 3. Yurda dönüş. Ankara'da. 1923 Temmuz'unda İstanbul'a geldik. İstanbul daha işgal kuvvetlerinden tamamıyla temizlenmiş değildi. İstiklal Savaşı sona ermiş, savaş kazanılmıştı. Fakat Ankara ve Anadolu'nun birçok yerleri birer harabe halindeydi. İstanbul bu savaştan maddi zarar görmemişti. Yakılıp yıkılmamıştı. Fakat halk perişandı. Zaferden zarar gören saray ve onun etrafında toplananlar, Anzavur'un hiyanet ordusuna bağlı hocalar, gericiler, politika hayatından uzaklaştırılan politikacılar, İngiliz ve Amerikan emperyalizmine hizmet eden Osmanlı paşaları matem içindeydiler. Şehirde Ankara'da alınan ilerici kararlara karşı bir muhalefet havası esiyordu. Özellikle Atatürk'e karşı menfi bir hava yaratmaya çalışanlar vardı. Bunlar arasında bazı aydınlar da yer alıyordu. Tasviri efkar gibi gerici gazeteler Atatürk'ün ileri sürdüğü fikirlere karşı geliyorlardı. Oysa Milli Kurtuluş Savaşı yalnız cephelerde başarıyla sonuçlanmış bir savaş değildi. Aynı zamanda bu savaşın ideolojik manası büyüktü. Yüzyıllar boyu Asya, Afrika, Güney Amerika memleketlerini sömüren emperyalistler ilk defa böyle bir Milli Kurtuluş Savaşı ile karşılaşmış ve yenilmişlerdi. İstiklal Savaşı saltanat ve hilafetin Türk halkına artık bir fayda değil zarar getirdiğini açığa çıkarmıştı. Düşmanla işbirliği yaparak kardeşleri kardeşlere öldürten bir sultan ve halifeye artık inanç kalmamıştı. Fakat geçmişe bağlı olanlar bu gerçeği görmek istemiyorlardı ve göremiyorlardı. Atatürk Osmanlı İmparatorluğunu yıkan sebepleri kavramıştı. Bunun içindir ki vuruşma biter bitmez gericiliğe, emperyalizme karşı savaşa geçti. O, kafasında önceden hazırladığı birçok reformları adım adım hayata geçirmek istiyordu. Kalkınmanın başlıca çaresinin ekonomik bağımsızlığı sağlamak olduğunu biliyordu. Bu ilerici düşüncelerini hayata geçirmeye kalktığı daha ilk günlerde yalnız gericilerin değil, kendi devrim arkadaşlarının bile hücumuna uğradı. Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşalar, Halide Edip, Adnan Adıvar gibi bazı aydınlar Atatürk'ün hamlelerine karşı tedirgindiler. Atatürk'ün saltanatı kaldırmak isteğinin arkasında kendisinin cumhurbaşkanı olmak hırsını görüyorlardı. Bu hamlenin sosyal muhtevasını, ilerici niteliğini göremiyorlardı. Biz böyle bir hava içinde memlekete döndük. Büyük kızım Sevim 6 yaşında, küçük kızım Yıldız kucakta bebekti. Hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilmiyorduk. Ben hayalci sosyalistler gibi bir köye çekilip bir cemaat teşkilatı kurmak isteğindeydim. Bunun nasıl gerçekleştirileceğini de bilmiyordum. Her tahsilden dönen genç gibi hayaller içindeydim. Yeni kurulmakta olan Türkiye'ye faydalı olmak istiyordum. Zekeriya benden önce Ankara'ya gitti. 5-10 gün sonra Matbuat Umum Müdürlüğü'ne tayin edildiğini bildiren telgrafını aldım. Artık köye gitmek, köylüler arasında çalışmak hayallerinden vazgeçmek gerekiyordu. Bir ay sonra Ankara'ya geldiğim zaman acı hakikati daha yakından anladım. Ankara başlı başına bir köydü. Ne ağaç, ne su, ne de barınacak ev vardı. Büyük Millet Meclisi binası bile iki katlı bir ilçe hükümet konağı büyüklüğündeydi. Samanpazarı denilen yer içinde ne barakası ne de satılık eşyası bulunan bir pazar. Meydanlıkta köylüler kağnı arabalarını kenara çekmiş, mandalarıyla beraber yerlere serilip yatıyorlardı. İç sokaklar tek araba geçemeyecek kadar dardı. Eski Ankara denilen semt, yerli halkın oturduğu evler, tepeler üzerine kurulmuş teneke veya ahşap yapılardı. İnsanlar buralara keçiler gibi bayırı tırmanarak çıkıyorlardı. Bu eski Ankara bana Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığı Orta Çağ şehirlerini hatırlattı. New York, Ankara, iki kutup. Ben bir kutuptan ötekine geçmiştim. Köylülerin çarıkları değil, onu biliyordum. Fakat üzerindeki 40 yamalı hırkalar ve şalvarlar gözüme çarpıyordu. Siyah çarşaflı, yalnız gözleri meydanda, peştemalli kadınlar, umacılar gibi geziyorlardı. Sokaklardan hiç çöpçü geçer miydi bilmem. Çöpler hep sokak köşelerine yığılmıştı. Sıska bacaklı, karınları şiş çocuklar birer iskelet gibi kaldırımlar üzerinde seyirtiyor, on para dileniyorlardı. Dükkanlar boştu, insanlar yorgundu. Bir Milli Kurtuluş Savaşı'nın bütün yükünü omuzlarında taşımışlardı. Korkunç bir sefalet her adımda insanın gözüne çarpıyordu. kırk yamalı hırkalarıyla köylüler, kadın erkek cephelere cephane taşımış, siperlerde vuruşmuşlardı. Bütün Anadolu böyle bir yıkım içindeydi. Devrimin önünde kalkındırılacak bir ülke, orta çağdan son çağa geçirilecek bir insan topluluğu duruyordu. Ankara'da oturduğumuz ev merkezden biraz uzaktı. Türk Ocağı binasına yakındı. Evin arkasında bir avlu vardı. Fakat avlunun etrafı açıktı. Kapıdan çıkınca sokağa çıkıyor gibiydi insan. Evimizin mutfağı, helası avludaydı. Çocuğumu hava aldırmak için arabasıyla avluya çıkardığım ilk gün tuhaf bir manzarayla karşılaştım. Evin duvarlarına çepeçevre işkembeler asılmıştı. Köylü kadınları duvarlarda işkembelerini kurutuyorlardı. Beni görünce yanıma geldiler. Hepsi birden konuşuyor, benden bir parça yama istiyorlardı. Yama, elbise veya kundura değil. Sefaletin bu derecesi beni şaşırtmıştı. Hepsi çocuk arabasına hayretle bakıyor, soruyorlardı. Sen saraydan mı geliyorsun? Ne münasebet, evimden geliyorum. Böyle araba ancak sultanlarda olur. Bu önümdeki insanlar, bu içinde yaşadığım Ankara, sadece İstiklal Savaşı'nın yorgun Ankara'sı değildi. Bu, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu devrinde dahi ihmal edilmiş Anadolu şehirlerinden biriydi. Daha İstanbul'da Haydarpaşa istasyonunda trenle yola çıktığım zaman, geçtiğim bütün kasabalarda, köylerde aynı manzarayı görmüştüm. Çıplak ayaklı, yırtık pantolonlu çocuklar trene yaklaşıyor, gazete, sigara, bir kuruş dileniyorlardı. Kızgın güneşin altında çapa süren köylü kadınlarının yüzleri daha genç yaşlarında buruşmuş, kavrulmuştu. İşte ben bunların köyünde çalışmak istiyordum. Ankara'ya vardığımızda orada bir iç harpten, emperyalizme karşı savaştan çıkan insanları dinlediğim zaman, hiçbir teşkilata bağlı olmadan, hükümet yardımı görmeden köylere giremeyeceğimi anladım. Köy benim Amerika'da gördüğüm köy değildi. Bir kadın iki çocuğuyla bu köyde çalışmak değil, yaşamak imkanından da yoksundu. Hayallere veda zamanı gelmişti. Ankara'da yeni bir Türkiye'nin temelleri atılmaya başlamıştı. Savaşa büyük bir fedakarlıkla katılanlar Atatürk'ün etrafında toplanmışlardı. İstanbul'da halife ve onun etrafında toplanan İzzet Paşalar, Salih Paşalar, Tevfik Paşalar, çökmüş bir imparatorluğun son politika artıkları gibi yaşıyorlardı. Ankara'da ise yeni, bağımsız bir Türkiye kuruluyordu. Bulunduğum çevrelerde Türkiye'nin bir cumhuriyet olacağı haberleri kulaktan kulağa duyuluyordu. Yeni bir anayasa tasarısı hazırlanıyordu. Yeni anayasayı hazırlamak için kurulan Kanuni Esasi Encümeni Başkanlığı'na gazeteci Yunus Nadi Bey getirilmişti. Ağaoğlu Ahmet ve diğer uzmanlardan kurulan bu encümenin toplantılarına Atatürk sık sık katılıyordu. Toplantılar istasyon binasında yapılıyordu. Ankara'da barınacak adam akıllı ev olmadığı gibi toplantılar için de elverişli salonlar yoktu. En önemli toplantılar Türk Ocağı'nda yapılıyordu. Buradaki çalışmalar savaş meydanlarında gösterilen fedakarlıklara eşti. İnkılapçılar büyük bir feragatle memleketi kurtarmak emeliyle çalışıyorlardı. Daha İstiklal Savaşı'nın yürütüldüğü günlerde savaş önderleri arasında meydana çıkan anlaşmazlık gizli tutuluyordu. Fakat etrafa sızan haberler vardı. Söylendiğine göre Atatürk, İstiklal Savaşı'nın tehlikeli günlerinde davaya hizmet edenler arasında fikir beraberliği aramamıştı. Sultana, emperyalistlere karşı olan herkese birleşmekte bir sakınca görmemişti. Bu anti-emperyalist cephede tutucu paşalar, müfrit sağcılar, yeni kuruluş hakkında belirli bir fikri olmayan aydınlar, yüksek memurlar, eşraf, köy ağaları yer almışlardı. İttihat ve Terakki Partisi'nden gelen Kara Vasıflar, Çolak Selahattinler, daha birçokları bir memleket meselesi olan bu çalışmalara katılıyorlardı. İttihat ve Terakki Partisi'nin önderleri Talatlar, Enver Paşalar kaçtıktan sonra memlekette kalan İttihatçılar, Teceddüt Partisi adı altında bir parti kurmuşlar, siyasi çalışmalarına devam etmek istemişlerdi. Fakat bu parti daha doğmadan dağıldı. Alman militarizminin kuyruğuna takılarak memleketi bir yıkılışa sürükleyen İttihatçılar, yaptıkları hatayı unutarak hala politik rol oynamak istiyorlardı. Bunların bir kısmı İstiklal Savaşı'nda Atatürk'ü desteklemişlerdi. Fakat diğer bir kısım Atatürk'ün devlet başına geçmesine karşıydılar. Büyük Millet Meclisi'nde bazı İttihatçılar tarafından kurulan ikinci grup, İttihat ve Terakki Partisi'nin sembolü gibi hareket ediyor. Atatürk ve arkadaşlarına karşı bir muhalefet cephesi meydana getirmeye çalışıyorlardı. Bunlar Atatürk'ün diktatörce kararlar verdiğini iddia ediyorlardı. Bu grup ahenkli bir grup değildi. Aralarında eski Bahriye Nazırı Rauf Bey gibi halk arasında sevilen fakat saltanatın, hilafetin kalkmasına karşı koyan Kazım Karabekir gibi devrimci hareketleri hazmedemeyenler vardı. Atatürk bu kaynaşmaları dikkatle izliyor, öte yandan yeni anayasanın hazırlanmasına çok büyük önem veriyordu. Hazırlanan yeni anayasa projesinde devletin şekli cumhuriyettir deniyordu. Bu madde uzun tartışmalara yol açtı. Atatürk'le muhalifleri arasında meclisin yetkisi üzerinde de anlaşmazlık vardı. Atatürk bütün yetkilerin Millet Meclisi'nde olmasını istiyordu. Hazırlanmakta olan 1924 Anayasa Tasarısının 3. maddesinde devlet Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur, hükümet Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır deniyordu. Bu maddeye göre çeşitli partiler kurulsa bile hükümet parti hükümeti olmayacak, Millet Meclisi hükümeti olacaktı. Anayasanın Batı demokrasisi ölçüsüne göre yapılmasını isteyenler, hükümetin çoğunluğu kazanan parti tarafından kurulmasını istiyorlardı. Dünyanın hiçbir yerinde parlamento hükümeti diye bir şey yoktur diyorlardı. Atatürk'ün parlamento hükümeti teklifi demokratik bir düzen kurmak isteğinin bir deliliydi. Fakat Batı düzenine ayak uydurmak isteyen bir kısım aydınlar, hükümetin şekli gibi ekonomi düzeninin de liberal ekonomiye dayanmasını, sistemin Batı demokrasilerinin bir kopyası olmasını istiyorlardı. Politik alanlarda da çeşitli partilere yer verilmesini, hükümetin meclisin mürakabesi altında tutulmasını istiyorlardı. Atatürk'ün teklifinde kötü bir niyet arayanlara göre, eğer parlamento seçimle kurulmaz, mebuslar tayinle getirilirse, meclise Atatürk'ün bendeleri girecekti. Parlamento hükümeti Atatürk'ün emirlerini yerine getiren bir icra dairesi olacaktı. Tasarının 4. maddesi de büyük tartışmalara yol açmıştı. Bu maddede Millet Meclisi iller halkınca seçilmiş azadan mürekkeptir deniyordu. Buna itiraz edenler neden meclise yalnız iller temsilci gönderebilir de kasaba ve köy halkı gönderemez sorusunu soruyorlardı. Bu itirazlarda şu korkular gizliydi. İller eşrafı, askeri kuvvetler, toprak ağalarının bir kısmı Atatürk'e bağlıydılar. Bunların Atatürk'ten alacakları ilhamla seçecekleri mebuslar onun diktatoryasını kuvvetlendireceklerdi. Bu sebeple seçim hakkının kasaba ve köy halkına da verilmesini savunuyorlardı. Bu itiraz haksız değildi. Yeni bir Türkiye kurulurken, demokratik burjuva devrimi yapılırken, seçim hakkının böyle kayıtlar altına alınması, rejimin diktatörlüğe geçmesini kolaylaştıran temel taşlarıydı. Böyle bir maddenin anayasaya girmesi, yasanın demokratik niteliğine uygun değildi. Fakat muhalefetin en büyük kaygısı demokratik bir rejimi sağlamak değil, Atatürk'ün kişisel otoritesini yıkmaktı. Yapmak istediği reformları önlemekti. Rauf Bey gibi bir kısım muhalifler saltanat ve hilafetin yıkılmasını, devletin cumhuriyet olmasını hazmedemiyorlardı. Atatürk ise gericilere, onun devrimci fikirlerini hazmetmeyen kadroya karşı kendine bazı üstün yetkiler sağlamak istiyordu. Birçok tartışmalardan sonra 1924 Anayasa Tasarısında bazı değişmeler yapıldı. Anayasa biraz daha demokratik hakları içine alan bir tasarı haline getirildi. Kişinin fikir, kanaat, vicdan hürriyetini sağlayacak maddelere yer verildi. Bununla beraber 1924 Anayasası, burjuva demokratik devrimini sağlayacak bir anayasa olmadı. Toprak reformu anayasada yer almamıştı. İşçi haklarının, grev hakkının tanınması söz konusu değildi. Oysa Türk işçileri Kurtuluş Savaşı'na büyük ölçüde katılmışlar, İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane taşımışlar, cephelerde büyük fedakarlıklar göstermişlerdi. Buna bakmayarak meclise gelen temsilciler halkın temsilcisi olamadılar. Mebuslar Halk Partisi'nin listesine koyduğu adaylar arasından adeta tayin edildiler. Demokratik bir seçim yapılmadığı gibi demokratik bir rejim de kurulamadı. Atatürk öldükten sonra ise Halk Partisi zamanla devrimci niteliğini yitirdi. Tek parti, tek şef parolasıyla diktatörlük sistemini kuvvetlendirdi. Ankara'da bulunduğumuz günlerde anayasa ve reformlar üzerine geçen tartışmaları dikkatle izliyordum. Evimiz Halk Partisi mebuslarından Mazhar Müfit Bey'in eviyle karşı karşıyaydı. Kendisi mecliste Halk Partisi'nin sözcüsüydü. Meclisteki tartışmaları, muhaliflere verdiği cevapları bize anlatırdı. Bir gün kendisine sordum. Halk Partisi neden demokratik bir seçime gitmiyor, halkın oyuna başvurmuyor? Anayasa demokratik bir anayasa olacak diyorsunuz. O halde neden mebuslar tayinle iş başına getiriliyorlar? Mazhar Müfik bu soruya adeta kızdı. Siz ne zannediyorsunuz dedi. Bu halka seçim hakkı verirsek meclise kimler gelir bilir misiniz? Hacılar, hocalar, şeyhler. Bunlar ilerlemenin en büyük düşmanlarıdırlar. Mustafa Kemal bir devrim yapıyor, yeni bir düzen kuruyor. Bu inkılabı yapana kadar hürriyetleri sınırlamak zorundadır. Pekala dedim. Şimdi mecliste eşraf, toprak ağaları, hacılar, hocalar yok mudur? Bunlar Mustafa Kemal'in reformlarını destekleyecekler mi? Bu gericiler yine reformlara karşı geleceklerdir. Mustafa Kemal halka değil, bu gerici kuvvetlere dayanıyor. Anayasada toprak reformunu, işçi haklarını sağlayacak maddeler yok. Türkiye sınıfsız bir toplumdur diyorlar. Ezilen işçiler, köylüler haklarını nasıl koruyacaklar? Mazhar Müfik bu defa kızmadı, düşünerek cevap verdi. Mustafa Kemal birçok reformlar yapmak istiyor. Toprak reformu için burada ağalarla, özellikle Kürt ağaları ile, Kürt mebuslardan Fevzi Beyler ve diğerleriyle konuşmalar yaptı. Bu reform meselesi çok çetin bir mesele. Ağalara toprak reformunu anlatmak imkansız. Bu reformu ele almak, bütün ağaları, eşrafı kaybetmek demektir. Şimdilik toprak reformu defterini kapadık. Evet, o defter o gün kapandı. Fakat Cumhuriyet devri yıllarında ciddi bir şekilde açılmadı. Arada bir söz konusu edilse bile toprak ağalarının, eşrafın baskısı ile tekrar kapandı. Toprak reformu ancak 27 Mayıs hareketinden sonra birinci planda yer aldı, anayasaya girdi. 27 Mayıs hareketine kadar meclise getirilen reform tasarıları bir türlü gerçekleştirilemedi. Bugün de öyle. Bir Türk Ocağı binasında yapılan toplantıda Anayasa Komisyonu'nda üye olan Ağoğlu Ahmet Bey'e sınıfsız toplumdan ne anladıklarını sordum. Cevap verdi. Onu ben de anlamadım. Türk milleti bir bütündür. Sınıflar yoktur diyorlar. Her millet bir bütündür. Ama içinde sınıflar vardır. Sınıfsız bir toplum ancak sosyalist rejimde olur. Oysa biz sosyalist bir anayasa yapmıyoruz. Sosyalist bir cemiyet kurmuyoruz. Bizim hazırladığımız tasarı özel mülkiyetin korunması, serbest rekabet, ticaret serbestliği esasına dayanıyor. Bu liberal bir anayasadır. Şimdiye kadar yazdığımız maddeler bu temele dayandı. Şimdi bize devletçilikten bahsediyorlar. Sınıfsız toplumdan söz açıyorlar. Devletçiliğin anayasaya girmesini istiyorlar. Bu şimdiye kadar kabul edilen maddelere zıttır. Mustafa Kemal'le bu konu üzerinde uzun boylu konuştuk. Kızdı. Ben sosyalizm detat istiyorum dedi. Kendisine bu anayasanın sosyalizm esaslarına göre değil, liberalizm esaslarına göre hazırlandığını, halkçılığın, demokrasinin icabı olduğunu söyledim. Devletin kapitalist rejimlerde de kamu kuruluşlarını murakabe ettiğini, istediği zaman kârı sınırlandırdığını söyledim. Devletçiliğin anayasaya girmesine lüzum olmadığını bildirdim. Fakat Mustafa Kemal'e dert anlatamıyorum. Ağaoğlu'nun Atatürk'le yaptığı bu konuşma 1924 anayasasının ne şartlar altında hazırlandığını, Atatürk'ün etrafındaki gerici, liberal, tutucu bir kadro ile devrimci bir anayasa yapmakta çektiği zorlukları belirten bir konuşmadır. Ağaoğlu gibi birçok aydınlar memleketin şartlarını, sosyal yapısını incelemeden Batı devletlerinin anayasalarını tercüme etmekle, onların kuruluşlarını taklit etmekle demokratik burjuva devriminin yapılabileceğini sanıyorlardı. Birçoğunun kafasında nasıl bir devrim istedikleri de belli değildi. Yeni rejime karşı muhalefet İstanbul'da daha kuvvetle duyuluyordu. Yalnız şeriatçiler değil, saltanatın yıkılmasından menfaati sarsılanlar, yeni hamlelerden korkan tutucu aydınlar da reformlara karşıydılar. İstanbul basınında yapılan bazı hücumların hedefi yalnız yeni rejim değil, doğrudan doğruya Mustafa Kemal'di. Onun kuvvetli şahsiyetinden korkanlar elinden yetkileri almak istiyorlardı. O bu zor şartlar içinde çalışıyordu. Daha sonraları Mustafa Kemal'in ileri sürdüğü cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik, milliyetçilik prensiplerini etrafındaki aydınların birçoğu dahi tam manasıyla anlamış değillerdi. Atatürk'ün sofrası bütün bu devrim konuşmalarının, memleket meselelerinin konuşulduğu yerdi. Mustafa Kemal bu sofrada herkesi dinler, keskin zekası ile konuşmalardan sonuçlar çıkarır, kararını verir ve hemen yürürlüğe geçirirdi. Hiç kimse ona karşı gelemiyordu. Özellikle memleketin objektif, sübjektif şartlarını incelemeye, ekonomik bünyeyi ilmi metotlarla araştırmaya hiç lüzum görülmüyordu. İşte 1923 yılının Ankara'sı böyle birbirine zıt fikir akımları içinde çalkalanıyordu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı bir bomba gibi patladı. Halk bütün bu konuşmalardan, tartışmalardan habersizdi. O güne kadar kapalı odalarda tartışılan Cumhuriyet, 1924 Anayasası'na girdiği gibi 29 Ekim gecesi millete de duyuruldu. Böylece Türkiye'nin devlet yapısında yapılan bu politik değişme, Osmanlı İmparatorluğu'nun saltanat yapısını kökünden yıktı. Yeni Türk Cumhuriyeti'nin temelini atmış oldu.